Ayrım 7.
Külebi şiirinin ses ve müziğini, ki çok önemlidir bu öğe külebide, tüm nesneleri, olayları ve olgularıyla neredeyse doğa oluşturmuştur. Toprak yollar, serçeler, kavaklar, çeşmeler, kağanılar, çiğ düşmüş otlar, kuzey rüzgarları, ekinlere vurmuş güneş. Tüm bunların sesi, bu müzik, insanın iç sesi ve toplumsal olanla çok olağan bir şeymiş gibi gelip birleşir. Bu birleşme ilk okuyuşta sarsmaz bizi. Her gün yaşadığımız bir gerçeklik, bir duygudur sanki. Ama usulca sarar, bir su, bir ışık gibi işler içimize. Ve yepyeni bir duygu boyutu katar dünyamıza. İstanbul, rüzgar, resim, Tokat'a doğru, bir mutsuzluk türküsü, bilinmeyen, güz türküleri en belirgin örnekleridir bunun. Çok kolay yazıldığı sanısını uyandıran bir şiirdir Külebi'nin şiiri. Yalınlığın yol açtığı bir yanılsamadır bu. O yalınlık içinde öyle derinlikli ve kusursuz bir yapı ortaya konulur ki, taklit etmek hemen bozar bu şiiri. Hiçbir şair şiiri Külebi gibi bitirmeyi bilmez der Cemal Süreya ve ekler. Cahit Külebi de temel öğe müziktir. En olağan duruma en inanılmaz müziği uygulayan bir tutumu vardır. Nasıl B. Necati Gil evlerin şairi olarak bilinirse, Külebi de Anadolu'nun katı bozkır gerçeğinin şairidir. Anadolu, yoksulluğu, umarsızlığı, bırakılmışlığı, halkına benzeyen doğası ile ne övülerek ne yerilerek ilk kez Külebi ile girmiştir şiirimize. Anadolu'nun gerçeğini ilk kez başkalarından ayrı biçimde söyledim der kendisi. Şiirde nicelik sorunu karşılığı ve çözümü olmayan bir sorundur. Bir ömür içinde 5-7 şiir kitabı az mıdır, çok mudur? Bu elbette belirleyici olamaz. Kimi şair 1-2 kitapla şiir tarihine geçer, bir başka şair onlarca kitapla nitelikten fire vermeden kalıcı olur. Yaklaşık 60 yıl süren şiir yolculuğunda kitaplarının, şiirlerinin sayısı az sayılan bir şairdir Külebi de. O bunu şöyle açıklıyor. Hiçbir zaman yenilik ardında koşmadım. Söyleyecek şeyim olmadan da yazmadım. Her şiirin bir küçük keşif olduğu kanısındayım. Her gün yeni buluşlar kolay değil. Aynı şeyleri tekrarlamaktan çekinirim. Şiir adına son derece önemli ve doğru bir tutumdur bu. Şiir deniz gibidir, hiçbir yabancı nesneyi benimsemez. Kendi kendini ister, der bir söyleşisinde. Son olarak Külebi şiirinin duygusuna kendi sözleriyle bir yaklaşımda bulunmak istiyorum. Onun şiirinin dokusunu müthiş bir yaşama sevinciyle hayıflanma duygusu oluşturur demiştim. Gerçekten de onu yazmaya iten, şiirinin iç gerilimini, dengesini kuran bu iki duygudur kanımca. O bir söyleşisinde yazmaya nasıl başladığını anlatırken bir kilit cümle söylüyor. İnsanları sanata iten hayıflanma duygusudur. Sanıyorum böyle bir dürtü ile sanata yönelen herkes tuhaf ya da doğal biçimde yaptığı karşısında bir utanma duygusu içinde olacaktır. B. Necati Gil şiir yazmanın haremini ele güne açmak olduğunu söyler. Böyle bir duygu elbette bir çekingenliği de beraberinde getirecektir. Edebiyat fakültesinden sınıf arkadaşı olan bu iki güzel insandan Külebi de şiir benim için her yaşta bir utanma nedeni oldu diyor. Ustam, abim, dostum. Utanma duygusu elbette inceliklerle donanmış büyük yaratıcılara özgü son derece insani bir duygudur. Ar damarı çatlamışlar bu duyguyu yitirdiği için ülke bu pislik içinde biraz da. Son güne kadar yitirmediğin o çocukluğundan, hırçın ve lirik yüreğinden öpüyorum. Ülkede gündem 15 Ekim 1997, 29 Ekim 1997. Saatini güneşe, işe, çocuklara, ışığa kurmuş, şiirimizin sevgi öğretmeninden gecikmeli bir armağan. Halk albümü, Ceyhun Atuf Kansu. Şiirimizin ozan atası Ceyhun Atuf Kansu'nun yüreği 17 Mart 1978'de sustu. ama insanı, doğası ve tarihiyle Türkiye coğrafyasının yüreği bütün coşkusu, bütün hüznü ve iyimserliği ile şiirlerinde atmaya devam ediyor. C.A. Kansu'nun 1952'den 1978'e kadar çeşitli dergilerde yayımlanmış, ancak kitaplarına girmemiş şiirleri Halk Albümü adı altında bütün eserlerinin 3. cildi olarak yayımlandı. Tepeden tırnağa insan sevgisi, tepeden tırnağa yurt ve doğa sevgisi ile dolu bu güzel yürek, yaşadığı, tanık olduğu tüm acılara, yoksulluk ve yoksunluklara karşın umudunu ve iyimserliğini yitirmez. Tersine, bütün gücüyle bir iyiliği, bir güzelliği dokur durur şiirlerinde sözcük sözcük. Vecihi Timuroğlu, Ceyhun Atuf Kansu için doğayı insanlaştırmış bir büyük şair diyor. Gerçekten de hangi kitabını, hangi şiirini açarsanız açın, daha ilk dizelerde doğa, kuşları, ağaçları, dağları, tarlaları, suları ve çiçekleriyle bir çığlık çağlayanı gibi çıkar karşınıza. Gördüğü, dokunduğu, yaşadığı, olumlu olumsuz tüm doğa olayları onu şiire yöneltir. Kansu için bir arınmadır doğa. Ancak bu, insandan kopuk bir doğa sevgisi değildir. İçinde insan yüreği atan, insan emeğiyle üretkenlik ve devingenlik kazanmış, insanla bütünleşmiş bir doğadır. Gökyüzü kızım benim, güneş topuyla oynayan, yorulunca uyuyan, dağ yatağında gecenin. Gökyüzü sevgilim benim, inen çardağından yanı başıma, kiraz ağacı altına, öpüşü soluğunda çimenlerin. Kansu şiirinin temel izleklerinin başında insan sevgisi gelir. Şiirinin tüm özünü bu sevgi oluşturur. İnsan sevgisi Kansu'da ete kemiğe bürünmüş bir halk sevgisidir. O büyük bir Anadolu tutkunudur. Adnan Binyazar'ın ifadesiyle halk hem düşüncesinin hem şiirinin başlangıcıdır. Düşünce ve duygu dünyası cumhuriyetle biçimlenmiş gerçek bir Atatürkçü, katıksız bir kuvayi milliyeci olan Kansu'da insan ve doğa sevgisi, yurt sevgisinin, Anadolu sevgisinin öteki adıdır. Şimdi bir trende olsam, kar yağsa istasyona, bir çocuktan yumurta alsam, uzun ince saat kuleleri, küçük kentlerin sokaklarına varsam, akşam vaktinde ışıtsam evleri. Ben bir masal bulutuyum kar ozanı, öyle düşlerle örtsem ki değişse toprağın düzeni. Islıkla söylerim hep şarkınızı, çiçeklerime bakın kar altından, hazırlıyorum bahar bahçenizi. Bu ana izlekler çerçevesinde onun şiirine baktığımızda çok geniş bir şiir coğrafyasıyla karşılaşırız. Hemen her şey, doğa, insan, tarih, yurt, dünya olayları şiire girmek için hazır bekliyordur. Kansu şiirinin bu temel izlekleri ve özellikleri Halk albümünde ısrarla ve özenle sürüyor. Amasya Boğazı'nda bir tren sesinden Meksikalı at yetiştiricisi Alvarez'in oğlu Alvarez'e, dut kurusu satan Eğinli Çerçi'den dudaklarıyla Azize, kalçalarıyla Yosma Bizanslı kadına, parmakları dut kırmızısı Ayaş'tan Elazığ'ın Güz Çarşısı Üzüm Pazarı'na, gökyüzünün yününden gözlerini eğiren mavi kızdan, şapkasında kır yağmuru ile mavi kızın gecesine düşen genç korucuya, baba İshak'tan Kerem ile Aslı'ya, Ankara'nın ortasındaki yaşlı armut ağacından Ergani Bakırı'na, bir geniş, bir büyük coğrafyada bütün yollar insana çıkar Kansu'da. Ben ailenin ozanıyım, yanan ocağın ozanı, ben çalının çırpının, yumuşak kardaki yüreğin ozanı. Bu insan yüreğini çatlatacak kadar sevgi dolu, bu yumuşak kardaki yürek zaman zaman bir sitemle yanıt verir karşılaştığı ilgisizliğe, duyarsızlığa. Ben ne söyledimse iyi söyledim, ne söyledimse yanlış anladınız. Promete gibi beni dağ başlarında çıplak kartallara bıraktınız. Ancak yine kinli, öfkeli değildir. Yalnızca bir serzeniş, bir sızlanıştır bu. Uğraşlarım, bunca çabalarım, akıttığım kan, beraber olalım diyedir yaşadığımızda. Kendimce bakmışım ne çıkar gökyüzüne, dağların hür bahçesinde açmış seher yıldızını, bir benim görmem neye yarar? Ve bir gün bu dünyayı bırakıp gitmek, hemen her insanın ama özellikle de böyle bir doğa tutkunu, insan aşığı şairin, sanırız en büyük, en gizli yarası olmalı. Ölüm gerçeği ve korkusunun yaşamla, yaşama sevinciyle açıklanması Kansu'ca ancak böyle olur. Koyup gitmek var ya şu dünyayı, kahveleri, tavşan kanı çayları, kitapları, dergileri, ozanları, çatılardan dökülen mavi şarabı, bedava meyhanesinde gökyüzünün. Biliyorum başka dünya yok, varsa yoksa bu dünya. Biliyorum demir, kalsiyum, azot, hepsi var yattığım yerde. Ama ben yokum, gül türküsü söyleyecek. Hayat yok, en güzel biçimi örgütlenmenin. Sevgili Ceyhun Atuf Kansu, sen hala gül türküsü söylüyorsun bizim için. Cumhuriyet Kitap, 25 Ağustos 1994. Orhan Veli şiirinin anlamı. Orhan Veli denince ben, nedense, herkesin hemen ince bir alayla ve gülümsemeyle aklına gelen, bilinen onca ironik şiirine karşı, hüzünle gider ayak şiirini anımsarım. Handan hamamdan geçtik, gün ışığındaki hissemize razıydık, saadetinden geçtik, umuduna razıydık, hiçbirini bulamadık. Kendimize hüzünler icat ettik, avunamadık. Yoksa biz bu dünyadan değil miydik? Sanırım benim şiir damarıma en yakın şiirlerinden olduğu için bu şiirini çok seviyorum. Oysa ironi bu şiirde de var, üzerine biraz eğilirsek. Ancak incecik bir hüzünle, bir melankoliyle örtülmüş olarak var. Gerçekte bu iki duygu Orhan Veli şiirinin bütününü dokumuştur. Sonra bu şiir bana göre Orhan Veli'nin şiirimize soktuğu küçük adamın ruh halini bütün çıplaklığı ile ve derli toplu olarak anlattığı en güzel şiirlerinden birisidir. Cemal Süreya bir yazısında, "Orhan Veli'nin kavgası edebiyatımızın en büyük kavgasıdır, buna inanıyorum. Bu kavganın ülkemizdeki bütün şiir köklerini büyük büyük ırgalayan bir işlevi oldu. Irmağın yatağını daha doğal bir vadiye indirdi. Şiire kasket giydirdi, sivilleştirdi onu. Bugünkü şiir verimleri onun da verimleridir biraz," diyor. Garip şiiri ya da diğer adıyla birinci yeni şiiri ve Orhan Veli, özellikle Orhan Veli, şiirimizde en çok tartışılan, üzerinde yazı yazılan, olumlu olumsuz pek çok eleştiriye uğrayan, döneminde yaşayan şairleri de sonradan gelen şairleri de etkileyen, şiir örnekleriyle manifestosu bir arada var olmuş, taklidi ile gerçeğini, iyisini ayırmanın güç olduğu, büyük değil belki ama son derece önemli bir şiir ve bir şair ola gelmiştir. Yıl 1936'dır. Varlık Dergisi'nin Kasım-Aralık sayısında garip şiirinin kurucusu, üç şairin ilk şiirleri görülür. 1936-37 yıllarında yayımlanan ilk şiirleri, örneklerinde de görüleceği üzere ölçülü, uyaklı, romantik, sembolist şiirlerdir. Artık sesler bile kesildi, şarkı mı dua mı biten, ah geceler güne dönmeden son limana ulaştı bu gemi. Melih Cevdet. Bir sahile vuracak günlerimiz, günler ki namütenahi ıstırap, kalmayacak bugünkü hasta harap, yüzlerde bahtın karanlığından iz. M. Ali Sel. Bir dost gibi çıkmaz içimden o yer, yeşil vadilerinde boy boy ardıç, sanırım o iklime doğru gider, bu masmavi semadaki kırlangıç. Oktay Rıfat. Dili çözülüyor gecelerin, gölgeler kaçışıyor derine, alıp sihrini bilmecelerin, gün doğuyor şehrin üzerine. Orhan Veli. Garip şiirinin habercisi olan şiirler yine 1937'den itibaren görülmeye başlar dergilerde. Bir yıl gibi kısa bir zamanda üslup, bakış, biçim değişmeye başlamıştır. Birbirini destekleyen üç şairin yeni tutumları, şiirimizde gelenekten ve o dönemde yazılan şiirden kopuşun ilk adımlarıdır. Bu adımlar birkaç yıl içerisinde ortak olarak çıkarılan Garip kitabının ön sözündeki manifestoyla ve şiirlerle Türk şiirinin büyük bir dönemecini oluşturacaktır. Nedir bu ilk örnekler denirse, ben deniz kenarındaki odamda pencereyi hiç bakmadan dışarıdan geçen kayıkların karpuz yüklü olduğunu bilirim. Orhan Veli. Kitabın yanında defter vardı, defterin yanında bardak, çocuk bardağın yanında, çocuğun yanında kedi. Oktay Rıfat. Bir kere ben bir tren yolculuğunda evimdeki yatağımı düşünüp uyumamıştım. Bu gece neden uyuyamıyorum evimdeki yatağımda? Melih Cevdet. Kısa sürede görülen bu değişimin nedeni ne olabilir? Şiirsel imgenin, Orhan Veli bunu şairanelik olarak değerlendirmektedir, tümüyle dışlandığı, yüce ve soylu değerler ve yaşamlar yerine küçük insanların dünyasına yönelinen, yerleşik beğeniye ve geleneksel sanat anlayışına tam bir başkaldırı ile yaşanan bu değişikliğin düşünsel temellerini en açık olarak Garip'in ön sözünde görebiliriz. O, kendinden önceki şiiri, burjuvazinin malı olmaktan, sanayi devriminden önce de dinin ve feodalitenin köleliğini yapmaktan başka bir işe yaramamış olmakla suçlamış ve yaşamak için çalışmaya ihtiyacı olmayanların değil, yaşama hakkını mütemadi bir didişmenin sonunda bulan sınıfın mevzubahs kitlenin şiirini yazmak istemiştir. Orhan Veli'nin hayata karşı ideolojik düşünsel duruşu bu olmakla birlikte, yaşam biçimi sınıfsal kökeni itibariyle o tam bir şehir çocuğudur ve bir küçük burjuva eğilimi ve alışkanlığı içinde yaşamıştır. Sınıfa ve çalışan kitleye bakışı ise ne yazık ki bir duygusallıktan öteye geçememiştir. Bu nedenle onun bu tutumu, gerek yazılarında gerek şiirlerinde onu S. Hilav'ın değerlendirmesiyle basit ve duygusal bir halkçılık eğilimi denilen bir yola sürüklemiş, küçük adamın dünyasının dışına çıkmasına izin vermemiştir. Kendisinden önceki şiirin yapısıyla ilgili başkaldırısını ise şu gerekçelere dayandırır. Teşbih, eşyayı olduğundan başka türlü görmek zorudur. Bunu yapan insan acayip karşılanmaz, kendisine hiçbir gayri tabiilik isnat edilmez. Halbuki teşbihle istiareden kaçan, gördüğünü herkesin kullandığı kelimelerle anlatan adamı, bugünün münevveri Garip saymaktadır. Yazının peyda olduğu günden beri yüz binlerce şair gelmiş, her biri binlerce teşbih yapmış. Hayran olduğumuz insanlar bunlara birkaç tane daha ilave etmekle, acaba edebiyatımıza ne kazandıracaklar? Teşbih, istiare, mübalağa ve bunların bir araya gelmesinden meydana çıkacak bir hayal zenginliği, ümit ederim ki tarihin aç gözünü artık doyurmuştur. Şiirin yapısına ilişkin bu tutumu, bugün gerçek şiirin olmazsa olmaz estetik koşulu sayılan şiirsel imgenin şiirden kovulmasına yol açmıştır. Dış gerçekliğin sözcüklerle parçalanarak yeniden kurulması ve yalın gerçekliğe yeni yeni boyutlar ve derinlikler katma olanağı olan imge şiirden çıkınca, ister istemez beraberinde dize, müzik, ölçü, ritim, uyak, şiirin iç gerilimi de şiirden çıkmıştır. Dış gerçeklik sözcüklerin konuşma dilindeki yalın anlamlarıyla neredeyse bir tekrar, bir aktarma olarak girmiştir şiire. Dolayısıyla herkesin anladığı kadarıyla yalnız anlam kalmıştır Orhan Veli şiirinde. Bu elbette bilinçli bir tutumdur ve Orhan Veli bunun düşünsel temelini şöyle belirtir Garip'in ön sözünde. Şiir, bütün hususiyeti edasında olan bir söz sanatıdır. Yani tamamıyla manadan ibarettir. Mana insanın beş duyusuna değil kafasına hitap eder. Binaenaleyh doğrudan doğruya insan ruhiyatına hitap eden ve bütün kıymeti manasında olan hakiki şiir unsurunun musiki gibi bilmem ne gibi tali hokkabazlıklar yüzünden dikkatimizden kaçacağını da hatırdan çıkarmamalı. Orhan Veli'nin bütün hırsı eski şiiredir. Cemal Süreyya'nın deyişiyle neredeyse tüm şiirleri eski şiire bir yergi olarak yazılmıştır. Şiiri hamasi bir nutuk, içli bir aşk ağıdı, ufuklarda yüzen nazenin bir balon, bir süs olmaktan kurtarmak, sokağın, küçük adamın, ezilen sınıfın acıları, umutları, düşleri ve yoksunluklarının söylendiği, dile getirdiği gerçekliğin basit, gündelik diliyle yazılan bir yapıya kavuşturmaktı. Bunda büyük ölçüde de başarılı oldu. Ancak ne yazık ki bu tutum, bu dönemine göre göreceli başarı, bu şiiri derinleştirmeye, büyük bir mecraya sokmaya yetmedi. Biçimsel yapının öne çıktığı bir şiirle sınırladı onu. Yazma bir kahve sohbetinden, yarenliğinden farksız bir hale geldi. Necatigil'in deyişiyle bu edebiyatsız edebiyatın kolay görünüşü, konuşur gibi yazma kolaylığı, ne yazık ki önemi ve yapılan kavranmadan o dönemin şiir heveslilerince akıl almaz bir biçimde çoğaltılmaya başlanmıştır. Orhan Veli ve arkadaşları bu yapı içinde şiirin bir noktadan sonra tıkandığını görecekler ve 1945'ten itibaren usul usul yazdıkları şiirlerde değişme başlayacaktır. Küçük görüntüler, basit duygular, anlık etkilenmelere bağlı düz bir anlatımın yeğlendiği şiir, yerini dramatik gerilimin, düş gücü ve çarpıcı buluşların aldığı, lirizmi, uyağı ve ölçüyü gözeten, halk türkülerindeki yapı ve duyarlılığın girmeye başladığı bir şiire bırakmaya başlamıştır. O, 1949 yılında Yaprak Dergisi'nde öz eleştiri sayılacak bir yazısında durumu kavradığını, şiirde gelenek ve emeğe dönüşünü şöyle anlatır. Şiire yeni dünyalar, yeni insanlar sokarak,